Artık hiç kimse sakat yok. Herkes cebinde var. Ya da sizi tembellaştırdık mı acaba? Yani ekrandan. Bilmiyorum. Elçiler 11 ve ayet 22. Olup bitenlerin haberi, yani Antakya'da bir kilise kuruldu diye Yeruşalim'deki kiliseye ulaştı. Bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olan Barnaba, Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Herkesi candan ve yürekten Rab'e bağlı kalmaya özendirdi. Sonuç olarak Rab'e daha birçok kişi kazanıldı. Sonra Barnaba Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba ile Saul bir yıl boyunca oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi. Ve biliyorsunuz, yani bazı insanlar seni rezil eder, bazıları da seni vezir eder, değil mi? Bazı insanlar seni yerden yere vurur, bazı insanlar seni yerden göğe kaldırır, değil mi? Bazı arkadaşlarım, yani ben kendimi iyi hissettiğinde onların yanına gidiyorum, konuşuyorum, yarım saat sonra kendimi çok kötü hissediyorum. Bazı insanlar var böyle, değil mi? Bazı insanlar da işte kendimi kötü, moralim bozuk olunca onların yanına gittiğimde sanki moralim yerine geliyor. Sanki kendimi daha dolu, daha iyi hissediyorum, değil mi? Şimdi kimimiz birinci tip kişi olmak istiyor? İnsanları rezil eden, insanları kötü hissettiren. Yok mu aramızda? Kaldırmadım ki. Şimdi kimimiz acaba ikinci tür kişi gibi olmak istiyoruz? Yani insanların moralini yerine getiren, insanları teşvik eden, değil mi? Keşke bütün kilise, bütün dünya bunun gibi insanlarla dolu olsa. Ve bugün vezir edenlerin babasıyla tanışacağız. Yani Barnaba aslında bir teşvik üstadı. Bu işin ehlisiydi. Harika bir adam bu konuda. Ve onunla tanışacağız. Barnaba Antakya'ya gitti ve orada büyük bir etkisi oldu. Çünkü böyle bir adamdı. Ve bugünkü soru şu: bir teşvik oğlu Barnaba gibi nasıl olunabilir? Mümkün mü acaba? Ve Barnaba hakkında en önemli şey şudur ki Kıbrıslıydı. Tamam mı? Oradaki hava bambaşka, bilmiyorum. Kıbrıslı bir Yahudi idi, Levi oymağından ve Kudüs'te akrabaları vardı aynı zamanda. Biliyoruz ki Markus, yani Markus bölümünün yazarı, onun yeğeniydi. O zaman Barnaba Kudüs'te yaşıyordu bu arada ve kendisiyle ilk tanıştığımızda, biraz geriye bakacaksak, Kudüs kilisesinin bir üyesiydi ve elçilerin 4. bölümünde 4:36'da şunu görüyoruz. Yani Barnaba'nın ilk ortaya çıktığında şunu görüyoruz. Kıbrıs doğumlu bir Levili olan ve elçilerin Barnaba, yani cesaret verici diye adlandırdıkları Yusuf, sahip olduğu bir tarlaya sattı, parasını getirip elçilerin buyruğuna verdi. Şimdi bu adamın asıl ismi Yusuf'tu. Fakat o kadar büyük bir teşvik, o kadar büyük bir bereket oldu ki elçiler ona başka bir ad verdiler. Barnaba diye. Şimdi Barnabi, Nabi aslında peygamberler demek Arapçada, biliyorsunuz. O zaman peygamberlerin oğlu. Yani peygamberlerin işi nedir? Teşvik etmek. Bu yüzden teşvik oğlu ya da cesaret verici, teselli edici diye bir ad verildi ona. Şimdi şunu söyleyeyim. Eğer siz herhangi bir gayrimenkulünüzü satıp kiliseye getirirseniz size de yeni bir ad vereceğiz. Tamam mı? Ve miktara göre ad verilecek. Yani bu adam kilise önderlerine büyük bir teşvik oldu. Onları cesaretlendirdi. Wow, Rab burada gerçekten çalışıyor diye. Şimdi bu lakabın Grekçesi Yos Paraklisios. Bu da ilginç. Çünkü bir paraklitos, bu Grekçe isim, yani teşvik için, aslında yanına gelip seni yönlendiren, teşvik eden biri. Nasıl ki bir gemi yabancı bir limana yaklaştığında, bazen Bosfor'da görüyoruz, tamam mı? Yabancı bir limana yaklaştığında onun yanına bir kılavuz gemisi geliyor ve yönlendiriyor. Yani bu teklikeden uzak kal ve onu, yani işte güvenilir limana ulaştırırsa, paraklitos o anlamına geliyor. Yani Barnabas böyle bir adamdı. İnsanların yanlarına geldi. Tamam, onları eşvik etti. Tehlikeden uzaklaştırdı. Tamam mı? Ve güvenilir bir limana getirdi. Böyle bir adam, cesaret verici. Değil mi? Sana kendini iyi hissettirir ve aynı zamanda yönlendirir. Böyle bir adam. Bir abilik yani. Sen oturabilirsin. Ve paraklitos bu anlamına geliyor. İlginçtir ki Yuhanna 14 ve 16'da İsa kutsal ruhtan bahsettiğinde aynı kelime kullandı. Dedi ki ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı paraklitos. Gerçeğin ruhunu verecek. Yani kutsal ruh bir kılavuz gemisi gibi sizin yanınıza gelecek. Teselli edecek. Gözyaşlarını silecek, teklikeden uzaklaştıracak ve güvenilir bir limana ulaştıracak. Kutsal ruhun işi bu. Ve bu adama verilen lakap aynı anlama geliyor. Wow! Büyük bir onur. Sonra, bir sonraki zaman Barnabas elçilerin 9. bölümünde ortaya çıkıyor pat diye. Bu şekilde. Şimdi elçiler 9:26. Saul İmanlılara zulmediyordu, nefret ediyordu onlardan ama iman etti, Mesih'i gördü bildiğiniz gibi ve sonra o da iman etti. Ama Kudüs'teki öğrenciler bundan tabii ki de şüphe duydular, değil mi? Yani Saul Kudüs'e geldi, onlara katılmak istedi, onlar acaba bu adam işte casus mudur? Değil mi? Yani onlar sürüyü korumak istediler. Tabii ki de doğru olarak. Ve şüphe duydular Saul'dan. Ve okuyoruz 26. Saul Yeruşalim'e varınca oradaki öğrencilere katılmaya çalıştı. Ama hepsi ondan korkuyor. İsa'nın öğrencisi olduğuna inanamıyorlardı. O zaman Barnaba onu alıp elçilere götürdü. Bak yanına geldi. Getirdi. Onlara Saul'un Şam yolunda Rabbi nasıl gördüğünü, Rabbin de onunla konuştuğunu, Şam'da ise onun İsa adını nasıl korkusuzca duyurduğunu anlattı. Böylelikle Saul, Yeruşalim'de girip çıktıkları her yerde öğrencilerle birlikte bulunarak Rabbin adını korkusuzca duyurmaya başladı. Yani Barnabas'ın buradaki paya katkısı çok büyüktü. Değil mi? Yani yoksa Saul öğrencilere katılmış olmazdı. Ama gitti, torpil oldu. Destek verdi. Dedi ki bak ben onları tanıyorum. Onlar da bana güveniyorlar. Ben getireceğim. Yetenek Avcısı filmini izleyen var mı? İngilizcesi Million Dollar Arm. İzlediniz mi? Yani süper bir hikaye. Ve aslında gerçek bir hikayeye dayanmaktadır. Bu filmde Amerikalı bir beyzbolcu menajeri, beyzbolun en sonraki en iyi atıcısı bulmak için Hindistan'a gidiyor. Diyor ki ben bir kriketçi bulacağım. Tamam mı? Kriketçi bulduğumda Amerika'ya getireceğim, beyzbol öğreteceğim ve onu meşhur yapacağız. Tamam mı? Ve hiç kimse bu adama inanmadı. İmkansız. Bir kriketçi, yani Hindistan'dan bir köyden nasıl alıp buraya getireceksin, beyzbol öğreteceksin bir yıl içerisinde. Ama dedi ki yapacağım. Ve aslında yaptı. İki tane çocuk aldı. Hindistan'dan Amerika'ya getirdi ve onlar meşhur oldular. Ve bu gerçek bir hikaye. Yani hiç kimsenin göremediğini o gördü. Ve Barnaba bunu yaptı. Onun armağanı buydu. Hiç kimse Pavlos'a güvenemedi ama o gördü. burada Tanrı'nın lütfunu var. Sende var mı böyle bir armağan? Çok önemli. Ya herkes yakınıp şikayet edince sen Tanrı'nın lütfunu görüyorsun. Çok önemli bir armağan ve lazım kilisede. Ve iyi ki de yaptı çünkü bu adam artık müjdeyi Anadolu'ya getirdi. Yani yeni anlaşmanın çoğu mektupları yazdı. Aynı zamanda Pavlus aynı şey yaptı Markos'la. Ve Markos kitabı ortaya çıktı. Yani o olmasaydı yeni anlaşmanın yarısı olmazdı. Önemli bir armağan yani. Şimdi Antakya'ya dönelim. Ve elde edeceğimiz konu bir teşvik oğlu. Barnaba gibi bir paraklitosyos. Nasıl olunabilir? Tamam mı? Ve aslında birincisi bu. Kendi karakterin üzerine yoğunlaş. Tanrı için karakter olmazsa olmaz. Ve 2000 sene sonra Barnaba'nın ne öğrettiğini bilmiyoruz. Burada yazılmıyor. Yaptığı mucizeler kayıtlı değil. Onun hakkında ne biliyoruz? Bir cümlecik. Kutsal ruhla ve imanla dolu iyi bir adam olduğunu biliyoruz. Bu kadar. Yani 2000 sene sonra bu adamın iyiliğinden biliyoruz. Karakterinden. Wow. Değil mi? İnsanlar senin iyiliğini hatırlar mı? Yani seninle konuştuktan sonra wow o çok iyi bir kişi. Derler mi? Bu karakter üzerine bir şey. Ve aslında iyi burada küçük bir kelime değil. İyi biri. Tanrı iyidir. Onun iyiliğinden söyledik demin ilahilerde değil mi? Tanrı iyidir. Bu büyük, güçlü bir nitelik. Ve Barnaba iyidir. Yani Tanrı sana benziyordu. Neye tapınırsan ona benzeyeceksin. Tanrı iyi bir Tanrı'dır. Ona tapındığımız zaman biz de ona benzer hale geleceğiz. Karakter itibardan daha önemlidir. Çünkü karakterin gerçek kişiliğin göstergesidir. İtibarın ise başkalarının sana karşı olan düşünceleridir. Değil mi? Karakter insanların bizi görmediği zamanda yaptıklarımızdır. Ancak Tanrı ve melekler görmektiler. O zaman soru şu, hiç kimse yokken kimsin? Hiç kimse yokken ne yapıyorsun? Çünkü aslında sen iyi misin diye sorduğunda, işte evet kraliçeyle beraber çay içtiğimde tabii ki de iyiyim. Ki her hafta oluyor gibi. Ama aslında tek başımayken ne yapıyorum? Gerçek kişiliğim orada. Heraklitus şöyle dedi, bir adamın karakteri kaderini tayin eder. O zaman her şey karakterle başlıyor. Tanrı için olmazsa olmaz olan şey karakter. Sen iyi misin? Kendi karakterin üzerine yoğunlaş. İkinci, bir teşvik oğlu nasıl olunabilir? Senden istenileni yap. Bunun üzerine ayet, bunun üzerine imanlılar Barnaba'yı Antakya'ya gönderdiler. Yani Kudüs'teki yöndeler, Antakya'daki olup bitenleri hakkında duyunca, ha bir kişi oraya göndermemiz lazım diye düşündüler. Barnaba'ya söylediler ki sen oraya git. Ya oraya gider misin mi dediler bilmiyorum. Ama gitti. Onu görüyoruz bir cümlecik. Ya gitmek istemeseydi. Değil mi? Antakya biraz sıcak. Orası yani ahlaksızlığın merkezidir. Oraya gitmek istemiyorum. Kudüs'ü seviyorum. Yani bir proje üzerine çalışıyorum. Onu bitirip de sonra gideyim mi deseydi. Beni buna mı layık gördünüz deseydi. Antalya daha güzelmiş. Oraya gitsem. Zaten bunun için bir teşvik oğluydu. Çünkü önderler ona ya bunu bir yapar mısın dedikleri zaman evet dedi. Wow. Önderlere büyük bir teşvik oldu bence. Bunu satar mısın? Evet. Wow. Hayır demediler. Sen de böyle misin? İş yerinde patron senden bir şey isteyince yapar mısın? memnuniyetle, seve seve. Çünkü o şekilde onu sevindirmiş olursun, değil mi? Patronuna. Kız kardeşler, kocan senden bir şey isteyince yapar mısın? Tabii canım, geliyorum. Tabii ki her zaman. Beyler, eşiniz sizinle önemli bir konu üzerine konuşmak isteyince hemen zaman ayırır mısınız? Maçtan sonra konuşuruz. Teşvik saçan insanlar böyledir. Bizim Serkan'la her buluştuğumda sonra şöyle diyor, benden bir isteğin var mı diye soruyor. Bir gün evet diyeceğim, bakalım ne olacak. Salı akşamı burada önemli bir seminerimiz olacak. Sizin katılmanızı istiyorum. Katılırsanız ve sizi gördüğümde bana teşvik olacaksınız. Ve mutlu olacağım. Wow. Teşvik saçan insanlar böyledir. Senden istenileni yap. Yapabildiğin kadar. 3. Tanrı'nın lütfunu gör. Sorunları değil. Barnaba Antakya'ya varıp Tanrı lütfunun meyvelerini görünce sevindi. Yani oraya gitti. O kilisede sorunlar var mı? Var mıydı o Antakya'daki kilisede? Tabii ki de vardı. Değil mi? Nereden biliyorum? Çünkü kilise insanlardan ibaret, bizim gibi. Bunlar da yeni imanlılardı. Bunlar da farklı arka planlardan, işte ırklardan geldiler. Bir araya gelince sorunlar olmaz mı? O zaman tabii ki sorunlar vardı ama Barnaba oraya gidince Tanrı lütfunu gördü ve sevindi. Bu çok önemli bir armağan. Sen de sorunları mı görüyorsun, Tanrı lütfunu mu görüyorsun? Ve bu armağanı acaba nasıl geliştirebiliriz? Jess'in çalıştığı okulda bu hafta yani çok zor bir çocuk vardı onun sınıfında. Sürekli bütün öbür çocukları vuruyordu, rahatsız ediyordu. Ve onun annesi diğer anneler arasında çok popüler değildi. O zaman bir sorun var. Jess öğretmen olarak onu çözmek zorunda kaldı. Herkes yakınıp şikayet ediyordu bu çocuktan, annesinden. Gitsinler okuldan. Bizim çocuklarımız rahatsız diye. Yani çocuklar 2-3 yaşındalar, çok küçük. Tamam mı? O zaman Jess kolaylıkla onlara katılabilirdi. Aynı şey, tamam mı? Yani işte herkes böyle şikayet ediyorsa ben de aynı şey yapacağım. Ama aslında bu çocukta bir sevimlilik, bir güzellik gördüm. Ve onu anlattım diğerlere. Aslında bu çocuğu açsak ne olacak diye. Ona yardım etsek daha iyi olmaz mı? Ve bu şekilde çocuğu hem savundurdu hem de diğer insanları kazandı. Çok çok önemli bir armağan. İsa zaten şöyle dedi. Ne mutlu barışı sağlayanlara. Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Size bir şey göstereceğim. Şimdi iki gönüllü lazım. İlker, sana ihtiyacım var. Başka biri. Küçük olun. Sen. Sen ağa kalk. Ve bunun üzerine duracaksın. Evet, çıkacaksın. Şimdi sen Ayşe'ni yukarıya doğru çekmeye çalışacaksın sandalyeye. Sen İlker'i aşağı doğru çekmeye çalışacaksın yere. Tamam, 1-2-3 başla. Evet. Yes. Süper. Okay. Oturabilirsiniz. Şimdi. Normalde bir kişi kalsın. Normalde bir kişi aşağıya doğru çekmek yukarıya doğru çekmekten çok çok daha kolay. Değil mi? Ve aslında insanlarla konuştuğumuzda ya da o okuldaki durumda öyle oluyor. Yani aslında keyfim yerindeyken bile öbür insanlar beni aşağı doğru çekebilir. Barnaba bir şekilde insanları yukarıya doğru çekebilirdi. Harika bir armağan. Yani doğaya aykırı bir şey aslında, değil mi? Çünkü yer çekimi var ve dünyada bir yer çekimi var. Aşağı doğru, günaha doğru, karamsarlığa doğru. Ve sürekli bizi aşağı doğru çeker. O zaman biz nasıl Barnaba gibi başka insanları yukarıya doğru çekebiliriz acaba? Nasıl mümkün? Aslında bu doğaüstü bir güç gerektiren bir şey. Ve görüyoruz ki Barnaba kutsal ruhla dolu bir adamdı. Onun hakkında bunu okuyoruz. Barnaba kutsal ruhla dolu bir adamdı. Şimdi eğer bütün imanlılar otomatikman kutsal ruhla dolu ise bu ayet yersiz. Barnaba iki ayaklı bir kafalı bir adamdı. Bunda ne var? O zaman neden yazılıyor burada? Çünkü önemli bir konu var. Kutsal ruhla dolmaya devam edelim. Her gün. Ve Barnaba o kadar kutsal ruhla doluydu ki ona Paraklitos dendi. Yani o kutsal ruha benzeyen biriydi. Efesliler de Pavlus şöyle yazdı. Şarapla sarhoş olmayın. Bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine kutsal ruhla dolun. Yani dolmaya devam edin diyor. Yani bu bize dayalı bir şekilde sen kutsal ruhla dolmaya devam etmelisin. Bunu nasıl yapacaksın? Yani elçilerin ikinci bölümünde kutsal ruhla doldular. Dördüncü bölümünde tekrar Rab'den dileyerek kutsal ruhla doldular. Bu tekrarlayan bir şey. Tamam oldu, kutsal ruhla doluyum hayat boyunca, öyle mi kalacak? Öyle denmiyor zaten burada. Neden? Çünkü bizde bir sızıntı var. Doldum mu gitti bir şekilde, yarın tekrardan lazım. Benzin gibi, tamam mı? İşte doldum, fulledim arabayı, yaktım. Şimdi tekrar fullemek lazım, değil mi? Ama ücretsizce, hamdolsun. O zaman biz bunu öğrenmeliyiz. Rab'le yürüdüğümüz zaman. Sabah kaçta kalkıyorsun? Yani kahvaltı yapıp işe gitmek için. Bir önerim var. 10 dakika daha erken kalk. Sadece 10 dakika daha erken. 7'de kalkarsan, tamam 7'ye 10 kala kalkın. Ve 10 dakika içinde kahvaltı yapmadan, banyo yapmadan Rab'in huzuruna çık. Rab beni kutsal ruhla doldurur musun diye dua et. Bu kadar. Ve onunla biraz zaman geçir. Bir bölüm oku kutsal kitap. Çünkü ne olacak? Bu bir sevap değil. İşte puanlar kazandım cennete. Hayır canım. Ama ben kutsal ruhla dolacağım. O zaman günüm içine girdiğimde, iş yerime gittiğimde, komşularla tartıştığımda, işte bende bir güç olacak ki aşağıya doğru çekileceğine ben insanlara yukarıya doğru bir şekilde teşvik edebilirim. Umutlandırabilirim. Teşvik edebilirim. Ve oradaki ortamda insanları değiştirebilirim bir şekilde, değil mi? O zaman kutsal ruhun gücü lazım bize. Kutsal ruh her zaman dolu olandan boş olana akıyor. O zaman ben doluyorum, gidiyorum işe. Oradaki boş insanlara bir bereket olabilir. Kutsal ruh her zaman dolu olanla boş olana akıyor. Tamam mı? O şekilde kutsal ruhla dolanın. Eğer bugün kendini boş hissediyorsan, sizin için dua etmek istiyoruz bugün. Tekrardan dolalım. Tekrardan pazartesi günü işe gidelim. Ve bir bereket olalım. Anlaştık mı? Bereket işte. 5. Bir teşvik olun nasıl olunabilir? Limitlerini bil. Ben olsaydım Antakya'ya varınca şöyle derdim. Ah nihayet kendi kilisem var. Tamam mı? Orada sadece bir üyeydim. Ama şimdi pastor benim. Barnaba geldi. Herkes beni dinlesin. İstediğimi yapacağım. İstediğim şekilde yöneteceğim. Değil mi? Yani böyle bir şey oluyor bazen. Bir böbürlenme. Yani annesinin evinden çıkan genç bir adam çıktığı gibi. Değil mi? Artık yani annemin şeyin altında değilim. İstediğim şeyi yapabilirim. İşte günün adamı geliyor. Benim ailemde şöyle oluyor. Uzaktan komandır kimdeyse yetki orada. Tamam, o zaman ben televizyon seyredersem ben de zaten baba benim. Ama benim yokluğumda en büyük oğlum Aaron alıyor işte. İstediğim kanalı seçebilirim. O yoksa Safran alıyor. Tamam mı? Bütün çocuklar evde yoksa işte küçük ilacı ben kullanamıyorum ki. Ama ya hiç zaman vakit yok zaten. Fakat Barnaba öyle yapmadı. Tamam mı? Artık benim elimde. Antakya'ya geldi. Kiliseye baktı. Ve şöyle düşündü. Bu çok önemli bir kilise. Bu çok büyük bir fırsat. Bu çok önemli bir şehir. Ben bunu tek başıma yapamıyorum dedi. Gördünüz mü? Geldi Antakya'ya. Baktı. Tanrı lütfunu gördü. Sevindi. Sonra tekrar gitti. Oradaki halk ne düşünüyordu? Yani Barnaba geldi şimdi gitti. Ne oldu? Tarsus'a gitti. Pavlus'u bulmaya. Orada aradı Pavlus'u. Getirdi. Geri getirdi. Sonra bir yıl boyunca kaldılar. Beraber eğittiler, öğrettiler. Çünkü Barnaba şunu anladı. Ben bunu tek başıma yapamıyorum. Onların hak ettikleri bir şekilde onlara hizmet edemiyorum dedi. O zaman başka birini bulmam lazım. Ve bunu biliyorum. Genelde hayatlarımızda takıldığımız bir nokta varsa aslında bunu bilmemiz lazım. Kendi limitlerim var. Yani insanoğlu hakkında bilmemiz gereken en önemli şey sınırlıyız. Tanrı sınırsızdır. Biz sınırlıyız. Gücümüz sınırlı, vaktimiz sınırlı, olanaklarımız sınırlı. O zaman birbirimize ihtiyacımız var. Barnaba bunu anladı. Sen bunu anladın mı? Değil mi? Yani yapamıyorum dememiz çok nadir. Bilmiyorum dememiz çok nadir. Yani yolu soruyorsun, tamam mı? Bir adam bilmese bile bilmiyorum diyemiyor. Ya orada bir caminin sağında gir, orada bir amca olacak, bir eşekle beraber yürüyecek, sonra yukarıya çıkacaksın bir şekilde, değil mi? Bilmiyorum diyemiyor adam. Biz öyle miyiz? Ve dünyada birçok sorun bundan kaynaklanmaktadır. Limitlerimizi bilmiyoruz. Ticarette, sen ticarette uğraşıyorsan eğer, aslında her zaman biraz daha kar yapmak mümkün. Tamam mı? Ama bir şekilde limitlerini bilmelisin. Yoksa iteceksin, zorlayacaksın. Siyasette, iktidarda olmak çok değerli olarak görülür. Ve iktidar koltuğunu ne paylaşmak ne de kaybetmek istemeyiz. İsteriz, değil mi? Kilisede, birçok kilise sadece 80 ya da 100 kişi gibi oluyor. Sonra duruyor orada. Neden? Çünkü bir pastor, bir kilise bu kadar. Yani eğer bir pastor, ya ben her şeyi tek başıma yapabilirim diyorsa bir limit var. O zaman bizde her zaman bir takım olacak, bir öndelik takımı olacak, bir heyet olacak. Her zaman lazım. Çünkü farklı farklı imanlarımız var. Bir kişi bana sordu öbür gün. Dedi ki, ya bir papaz için biraz genç değil misin? Dedi. Doğru dedim. Ama aslında çünkü bir papaz her şey yapmak zorunda kaldığı için yaşlı olması lazım. Bizde bir takım var. Aslında eğer bütün yaşlarımız toplarsan 200 yaşındayız dedik. Çok önemli ama. İki kafa bir kafadan daha iyi. Barnaba hemen bir takım oluşturdu. Gitti Barnaba'yı buldu, getirdi. Ve beraber kiliseye eğittiler. O zaman şu anda senin takıldığın, geçemediğin bir nokta var mı senin hayatında? O zaman limitlerini düşün. Ha evet yapamıyorum. Kimi sorabilirsin? Senin Saul'un kim olacak? Yani kimin yanına gidip lütfen bana bir yardım eder misin? Dua eder misin? İşte bir konuşabilir miyiz? Çok önemli. 6:7-6 yani geldik. İnsanların seni geçmelerine istekli ol. Başlangıçta Saul Barnaba'nın yardımcısıydı. Ve böyle okuyoruz. Barnaba ile Saul. Barnaba ile Saul. Sürekli öyle. Ama sonra Elçilerin 14. bölümünde tuhaf bir şey oluyor. Artık Pavlos ile Barnaba, Pavlos ile Barnaba diye geçmeye başlıyor kutsal yazılarda. Ne oldu? Yer değiştiler. Ya Barnaba ile Saul bir yere kadar, sonra Saul ile Barnaba. İlginç. Ve demek ki Barnaba'da böyle bir armağan vardı, gördü. Bu adamda Tanrı'nın lütfu var. Beni geçecek. Onu yetiştireceğim, eğiteceğim, yardım edeceğim, öğreteceğim, örnek olacağım ki o beni geçsin. Wow! Değil mi? Bu şey gibi değil. Bazen otobanda gidiyoruz, arkamıza bir araba geliyor, sinyal veriyor. Yani sabırsız, çık çık çık çık, geçmek istiyorum. Acelem var. Ve biz işte horozlanıp bir yana geçiyoruz. Tamam işte geçebilirsin. Sende Mercedes var, bende yok. Yapacak bir şey yok. Öyle değil. Aslında isteyerek geliştirdi. Aynı şey yaptı sonra Markos'la, yeğeniyle. Onu okuyabilirsin. Yani geliştirdi, eğitti, yanına getirdi, gösterdi, örnek oldu. Wow. Biz de öyle olsak. Yoksa kıskanıp, ya niye o onurlandırıldı ki ben böyle oturuyorum, değil mi? Ama işte Tanrı herkese farklı farklı lütuf veriyor. Ve Tanrı lütfu sınırlı olmadığı için aklımıza şöyle gelmesin. Tamam, Tanrı onu seviyorsa demek ki beni daha az seviyormuş. Öyle hissetmeyelim, değil mi? Tanrı onu da seviyor, seni de seviyor. Hamdolsun. O zaman Yahya'nın dediği gibi, Yahya şöyle dedi. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Wow. O büyümeli, bense küçülmeliyim. Ve işte bu şekilde Saul büyük bir önder oldu. Boynuz kulağa geçti. O şekilde. Ve ben Barnaba gibi olmak istiyorum. Yani burada birçok Saul var. Tamam mı? Sizi geliştirmek, eğitmek, örnek olmak istiyorum bir yere kadar. Sonra siz gideceksiniz, yapacaksınız. Değil mi? Çünkü limitlerimi biliyorum. Bir yere kadar gidebilirim sadece. Yapabildiğim kadar yapacağım sizi yetiştirmek için, ama siz gidin, siz yapın. Beni geçin lütfen. Ben o kadar şey olmayacağım zaten. Siz olun. Özellikle gençlere bakıyorum. Tamam mı? Türkiye'nin geleceği sizin ellerinizdedir. Ve en son olarak Barnaba'ya geldiğimizde bir teşvik oğlu nasıl olunabilir? Efendine benze. Barnaba efendisine, yani İsa'ya benziyordu zaten. Çünkü en harika teşvikçi, en muhteşem cesaret verici, yanımıza gelen, bize yardım eden kimdir? İsa Mesih. İsa'nın ta kendisidir. Ve nasıl ki Barnaba Antakya'ya gönderildiyse, aynı şekilde Baba Tanrı İsa'ya dedi ki, sen oradaki gezegene gider misin? Ve İsa şöyle bakmadı. Oraya beni buna mı layık gördün? Oraya mı gideceğim? Demedi. Evet baba, gideceğim dedi. Ve geldi. Ululuğunu bir yana bırakıp dünyamıza geldi. Savunmasız bir bebek olarak doğdu. Aramızda yaşadı. Bizi kurtarmak için geldi. Bizi yargılamak için, mahvetmek için değil. Kaybolanı arayıp bulmak, kurtarmak için geldi. Bizi buldu, bizi sevdi, bizi teselli etti. Ve Barnaba galiba İsa'dan öğrendi. Ona benzedi. Biz de İsa'dan öğrenelim bu konuda. Çünkü İsa sırf biz yükselelim diye kendini alçalttı çarmıhta. O küçüldü, bizi büyüttü. Ve İsa Mesih şimdi aramızdadır. Teşvik edici. Değil mi? Kutsal Ruhu aracılığıyla. Paraklitos buradadır. Senin yanına gelmek istiyor. Seni yönlendirmek istiyor. İşte orada tehlike var. Oraya gitme. Demek istiyor bazılarımıza. Uyarmak istiyor. Bizi yönlendirmek istiyor. Bu yola gideceksin. Bazılarımız dua ediyoruz. Ya Rab, ne yapacağım bu konuda? Göstermek istiyor. Konuşmak istiyor. Aramızdadır şimdi Kutsal Ruh. Kutsal Ruh'un sana yaklaşmasına izin ver. Şimdi dua edeceğiz beraber. Ve seni Kutsaruhuyla doldurmak istiyor İsa. Seni bir teşvik oğlu yapmak istiyor. Hayal edelim. Hepimiz Barnaba gibi olalım. Yarın, öbür gün İstanbul'a işte gittiğimizde bir bereket olalım. İnsanları teşvik edelim. Ya sorunları değil, Tanrı'nın lütfunu görelim. Bizi hikmetle donatmak istiyor Tanrı. Ve birkaç özel durum aklıma geldi dua ederken. Yani özel söz. Aynı zamanda genel anlamda bir dua zamanımız olacak. Bence şöyle yapalım. Ayağa kalkalım. Üst kattakiler de özgür onları aşağıya doğru getirir misin? Hep beraber olalım, hep bir anda. Ayağa kalkalım. Çünkü kutsal ruh aramızdadır. Güçlü bir şekilde. Ve bence mucizeler yapmak istiyor. Bence bizi doldurmak istiyor. Ve niyeti, amacı her zaman bizi bereketlemek ki biz başkalara bir bereket olalım diye. Amin. O zaman gel kutsal ruh, bizi doldur, aramızda ol. Sen şimdi kutsal ruhun sana yaklaşmanıza izin ver. İstekli olalım, yüreklerimizi açalım. Hamdolsun. Bazılarımız için bu karakter sözü çok önemli. Tamam mı? İşte tek başınayken kim olduğun ile insanların arasındayken kim olduğun arasındaki fark çok büyük. Ve şimdi aslında tövbe etmek için, dua etmek için bir fırsat var. Eğer yani gizli günahlarınız varsa, kendi odanda yaptığın günahlar varsa, şimdi tövbe edebiliriz. Çünkü o karakter söz konusu olunca çok çok önemli. Ve bazılarımız bunun üzerine düşünmeliyiz. Bazılarımız biliyor ki ben sürekli insanları aşağı doğru çekiyorum. İnsanlar benimle beraber zaman geçirmek istemiyorlar. Çünkü her zaman onlara kötü hissettiriyorum bir şekilde. Öyleyse şimdi sen de dua et. Ya Rab ben öyle olmak istemiyorum artık. Barnaba gibi olmak istiyorum. Bir teşvik olmak istiyorum insanlara. Bazılarımız kendinizi boş hissediyor. Şimdi kutsal ruhla dolmak istiyoruz. Kutsal ruh buradadır. Ve Tanrı seni doldurmak istiyor. Ve bugün bile, şimdi bile seni doldurabilir. Bazılarımızın takıldığı bir nokta var. İşte buraya kadar geldim. Şimdi geçemiyorum oradan. Yardım istemelisin başka bir kişiden. Şimdi dua et. Ve belki bir kişi aklına gelecek. Evet, o kişiyle görüş. Belki beklemediğiniz bir kişi. O kişiyle görüş. O sana yardımcı olur. Belki kıskançsın. Ve başka bir kişinin ilerlemesini gördüğünde sen de kıskanıyorsun, şikayet ediyorsun. Ya Rab ben de öyle olmak istiyorum. Ama aslında tövbe edebilirsin o kıskançtan. Bir kişinin sağ dirseğinde bir ağrı var. Ya birkaç haftadan beri sağ dirseğinizde bir ağrı var ve Tanrı sana şifa vermek istiyor bugün. Onu hissediyorum. Ve bir iki kişinin uzun vadeli bel ağrısı var. Ve sizin için özel olarak toplantıdan sonra dua etmek istiyorum. Çünkü Tanrı size şifa vermek istiyor. İnanıyorum ki birkaç sözler paylaşılacak. İşte bir iki kişi diyecek evet bende bir söz var. Zaten tapınma süresince paylaştığı söz çok önemliydi. Yani Tanrı'ya iyisin diyemiyorsun ya da demekte zorlanıyorsun. Ya Tanrı bana iyiliğini gösterir misin diye. O zaman şimdi hep beraber bütün bu konular üzerine dua edeceğiz. Kutsal ruh gelecek. Seninle uğraşacak ve konuşacak. Senin neyin olduğunu bilmiyorum. Herkesin özel konular, ihtiyaçları, sıkıntıları var biliyorum. O zaman hep beraber ellerimizi kaldıralım ve Rab'be yakaralım. Senin özel konuların için. Dua edelim şimdi. Çünkü aramızdadır.